Ayrım 5.
Sayfa 51. Muhtelif ile olay birbirine hiç yakışıyor mu? Birbirlerine sanki hırlamıyorlar mı? Sözlerin birbirine uygun olması, birbirine yakışması hiç aranmaz mı? Hadisat-ı muhtelife, havadis-i muhtelife, muhtelif havadisler insana batmıyor. Türlü olaylar elbette daha iyi ama muhtelif olaylar... Bana öyle geliyor ki türlü olaylar denmemesi, türlü sözünün konuşma dilimizde bulunmasından, bildiğimiz bir söz olmasından. Konuşma dilimizden alınmış, bildiğimiz söz kullanılır mı hiç? Kibarlığımız nerede kalacak? Birbirine yakışmaz sözler kullanmak pahasına da olsa türlüyü istemiyoruz. Bir gün eczaneye keten tohumu almaya gidiyordum. Yolda bir arkadaşı gördüm. O keten tohumundan lapa yapılacağını söyledim. Hala mı bu koca karı ilaçları dedi. Avrupalılarda da vardır. Fransızcasına kataplasme derler dedim. Aa dedi, kataplasme başka, o olur. Öz Türkçe bir sözün yahut her gün konuştuğumuz dildeki bir sözün beğenilmediğini görünce bu lapa kataplasme hikayesi aklıma geliyor. Hep o kibarlık, o bilginlik sevdası. Sırası gelmişken şunu da söyleyeyim. Diyorlar ki biz muhtelif kelimesini yahut falan Farsça, Arapça sözü artık Farsça, Arapça diye kullanmıyoruz. Onun nereden geldiğini, kökünü, tasrifini düşünmüyoruz. Onları dilde Türkçe birer söz diye bırakmak, Türkçe birer söz diye kullanmak istiyoruz. Bu kadar yanlış bir düşünce olamaz. Bir dilin kelimelerine mantar gibi yerden bitmiş diye bakamayız. Onların aslını aramak, birbirlerinden nasıl doğduklarını düşünmek zorundayız. Konuşma dilinde böyle şeyler üzerinde belki durulmaz. Konuşma dili karmakarışık olabilir. Ama yazı dili bir temizlik, bir titizlik ister. Kelimelerin hep bir yere bağlanmasına çalışır, hepsinin kökünü, yüzyıllar içinde geçirdiği değişiklikleri arar. Bunlar üstünde düşünür, her birini öyle kullanır. Yazısındaki sözlerin aslına, tarihine ilgi göstermeyen, onları gelişigüzel almaya kalkan bilginden, yazardan ne hayır umarsınız? Kafasının içinde ışık olsa, düşüncesini bildirecek sözleri de bir inceler. Boyasının, muşambasının niteliğine aldırmayan ressam, iyi bir ressam olabilir mi? Bir de kalkıp yazı diliyle konuşma dili bir olmaz diye tutturuyor, ders vermek istiyorlar. Ulus, 2 Eylül 1944. Yine dil. Çok bekledim. Gelin bahçesinde bu yıl bir tek kızıl canla açmadı. Kasım da geliyor artık. Neredeyse bütün yapraklar dökülecek. Kimi titrek birer hayal, kimi belirsiz birer ümit, gözlerimizin içinde sakladıklarımızdan başka çiçek kalmayacak. Gelin bahçesi de neresiymiş diye soracaksınız. Ulus okurlarına bir gün anlatmıştım. Ama şimdi 3-5 arkadaştan başka kim hatırlar ki? Bir daha söyleyeyim. Yenişehir'e giderken köprüyü geçersiniz. Oracıkta adeta köprünün altında bir göbek vardır. Bahar günleri çam ağaçlarının arasında birkaç gül açar. Güzünde al al canlıları olurdu. İlk görüşüm 1940 yılı Ağustos'unun sonlarındaydı. Ne güzeldi o gün. Sanki ateş döşenmişti. O bahçeye o gün vuruldum. Adını da gelin bahçesi koydum. Ne olurdu canla çiçeklerinin de Türkçe bir adı olsaydı. Canla demek, hele öz malımı sayıp kana diye yazmak bana Tevfik Fikret'in Kasım Patı yerine krisantama demesi kadar tuhaf geliyor. Sık sık gidip gelin bahçesinin çevresinde dolaşırım. Geceleri kimseye göstermeden o küçücük çam ağaçlarını öptüğüm de olmuştur. Ağaçlarla, çiçeklerle konuşulmaz mı sanıyorsunuz? Söz söylemek istemez. Gözlerimizle, ellerimizle okşamamız yeter. Onları görmek bize bir sevinç verdiği gibi, bizim onları sevmemiz de onlarda acaba tatlı bir duygu uyandırmıyor mu? Ne biliyorsunuz? Düşünce, duygu, yalnız insanoğluna mı özgü? Bizim budalaca cansız dediğimiz ama her gün değişerek canlı olduklarını gösteren ağaçlarda, çiçeklerde yoktur değil mi? Şu boş kibrimizi atıp, yeryüzünde insan, hayvan, bitki ne varsa hepsiyle kardeş olduğumuzu, eşit olduğumuzu ne zaman anlayacağız? Keziban'ı bu sefer gelin bahçesinde buldum. İstiyordum onu görmeyi. Bir şeyler soracağını anladım, bırakmadım. O da daha söze başlamadan, esenleşme sözlerini bile söylemeden, Seni arıyordum Keziban dedim. Soracaklarını sonraya bırak da beni dinle. Sana diyeceklerim var. Hani Fransızca imaginary sözüne bir karşılık. Biliyorum. Lütfi Ay, interviews imaginary'yi görüşülmemiş görüşmeler diye çevirmiş, onu söyleyeceksiniz. Hayır, o değil. Ben o adı beğenmedim zaten. Görüşülmemiş yahut görüşülmedik görüşmeler belki güzel, şairce bir söz ama Gide'nin kitabına uymuyor. Andre Gide o görüşmeleri görüşmemiş değil ki kendiyle görüşmüş. Görüşülmemiş görüşmeler sözünde sanki bir iç çekiş, ben bunları biriyle konuşmak isterdim, ah konuşamadım der gibi bir hal var. Gide'nin kitabındaysa o yok. Hayır Keziban, onu söyleyecek değildim. Başka bir şey düşündüm, onu anlatacağım. Sayı bilimde. Sayı bilim mi? Evet, matematik demek hoşuma gitmiyor. Biliyorum, önüne geçilmez. Ama ben yabancı sözlere karşı koymakta biraz daha direneceğim. Neyse. Sayı bilimde nombres imaginaris karşılığı sanal sayılar deniyormuş. Sanıl, belki daha iyi olur. Ben de sanıl görüşmeler diyebilirim. Sanki görüştüm, hiç fena değil. İmgesel, imgel demekten daha iyi. O imge sözüne tutuluyorum. Keziban gücüme gidiyor. Neden? Neden olacak? İmaja benziyor. Ortasında A harfi düşmüş bir imaj. Sanki bir dizgi yanlışı. Frenkçe sözü alıyor, bir harfini kaldırır, bir harf katar yahut bir yerini değiştirirler. Türkçe falan kökten geldiğini ileri sürebilirlerse iş oldu bitti sanıyorlar. İm işaret demektir. İmge niçin hayal demek olsun? Fizikte. Bu sözde de tutuluyorum Keziban. Yunanca'nın pisis kelimesindeki üpsilonun yani y'yi ne hakla i'ye çeviriyoruz. Hadi ona ses çıkarmayalım. S'nin sigma'nın z olması ne demek? Bugünkü Avrupalıların çoğu iki sesli harf arasındaki s'yi z okuyorlarsa o kendi bilecekleri bir şey. Tarihlerinin, dillerinin tarihinin bir gereği. Kelimeyi mi alacağız yoksa Avrupalıların konuşmasına mı özeneceğiz? Ne diyordum? Fizikte diye bir söze başlamıştınız, sonra öfkelenip başka şeye geçtiniz. Ha, fizikte imge belki olur, oradaki hayali belki karşılar ama imge zihindeki hayali karşılamaz. Yine de imajı andırmasaydı, ondan alınmasaydı ben pekala kullanırdım. İmgesel demesem bile imgel derdim. Frenkçe kelimelere düşmanlığınız ne? Frenkçeden hiç kelime alınmasın mı? Öyle demedim. Hiçbir dil kendi kendine yetmez. Başka dillerden de söz alır. Ama onun da yolu yordamı vardır. Biz Frenkçeden söz aldık mı illa aslındaki gibi söylemek istiyoruz. Kelimenin yazılmasına bakmıyoruz. Frenkler nasıl söylüyor onu arıyoruz. Dilimize bir yığın J'li kelime doldurulması hep o yüzden değil mi? Psikoloji, jeoloji... Ne çirkin kelimeler. Ne Türkçe'ye benziyor, ne Yunanca'daki asıllarına, ne de Fransızca'daki yazılışına. Frank ağzına özenmek insana ağır geliyor Keziban. Ama şunu da söyleyeyim ki, bizim başka ulusların ağzına özenmemiz yeni bir şey değildir. Bu ülkenin aydın denen adamlarında daima bir aşağılık duygusu vardır. Osmanlı Devleti'nin aydınları Türkçe'yi beğenmez, Arapçanın üstünlüğüne inanır. Bize ille Arap'ın TH'sini, ZH'sini söyletmek isterlerdi. Bugün onların o hallerine gülüyoruz, kızıyoruz. Ama bizim yaptığımız başka bir şey mi? Türkçede bulunmayan, Türklerin çoğunun söyleyemedikleri J harfini almak, spor kelimesinde olduğu gibi çift sessiz harfleri bir arada okutmaya kalkmak, Osmanlı aydınının isteğinden başka bir şey mi? Onlardaki aşağılık duygusu bizde de var. Türkçe'ye, Türkçe'de olmayan sesler almaya kalkıyoruz. Hem de salt, frenge benzemek isteğiyle. Kalp para yapar gibi imajın ortasındaki A'yı atıp imge kelimesini çıkarmak da yine o yüzden değil mi? Şunu da söyleyeyim Keziban. Ben imaj kelimesini, imagination kelimesinin alınmasını istemiyorum. Latince'yi öğreniriz ama gerçekten öğreniriz. Yani bu ülkenin bütün okullarında ana dil diye okutulur, ondan sonra da imagination sözünü alırız. Kendimize göre onu değiştiririz. Belki imaginat, belki imagina deriz. Sonra ondan imagina sözünü getirmek kolay olur. Ama bir şey sorayım size. Niçin ille Latince, ille Yunanca, Fransızca yazsak olmuyor mu? Olmaz Keziban, olmaz. Olmamasına da iki sebep vardır. Bir kere niçin Fransızcayı alacağız da Almancayı yahut İngilizceyi almayacağız? Diyelim ki Fransızca Latince'ye daha yakın olduğu için Almanca ile İngilizceden yeğlenebilir. Ama Fransızca yaşayan bir dildir. Yaşayan dil ise değişir. Değişen dil nasıl ana, kök sayılır? Latince'nin imaginatio kelimesi ölmüştür. Artık anlamı değişmez, zenginleşmez. Ne demekse odur. 22. yüzyılda yine odur. Fransızca imagination kelimesi öyle mi? Değişir, boyuna değişir. 22. yüzyılda bugünkünden belki büsbütün başka bir anlamı olur. Kezban gülmeye başladı. Siz söylediğinizi pek düşünmüyorsunuz dedi. Arapça ile Farsçayı ana dil olarak almamış mıyız? Oysaki Arapçada da Farsçada da ölü dil değildir. İkisi de yaşıyor, kullanılıyor. Hem biz Arapça birçok kelimeleri Araplardan değil Farslardan almışız. Latince, Yunanca kelimeleri de Fransızlardan alırız. Önce bir düşündüm, aklıma yatar gibi oldu. Sonra da bu düşüncenin doğru olmadığını anladım. Hayır Keziban dedim, ikisi bir değil. Doğru. Arapça'da, Farsça'da ölü dil değildir. İkisi de bugün konuşuluyor ama biz onları ölü dilleri gibi almışız. Farsça'yı kendimize göre bir okumamız olmuş. O kadar ki o dile kendisinde bulunmayan ü sesini katmışız. Farsça sözleri İranlılardan daha güzel söylediğimizi bile ileri sürmüşüz. Farsça'yı beğenmiş, İran şairlerini sevmiş ama İranlılarla eğlenmişiz. Dille milleti birbirinden ayrı görmüşüz. Bir Fransız için eski Yunanca'ya göre bugünkü Yunanlı neyse bizim için de Farsça'ya göre İranlı aşağı yukarı o olmuş. Fransızlara öyle bakamayız. Onların yaşayan bilimlerinden asılanmak zorunda olduğumuz için dillerini de 17 yahut 19. yüzyılda ölmüş sayamayız. Arapça sözlerin birçoğunu hele şiirimize girenleri senin dediğin gibi doğrudan doğruya Arapçadan değil Farsçadan almışız. Ama yine de Arapçayı öğrenmişiz. İngilizler Latince sözlerin çoğunu Fransızlardan almışlar. Ama onunla kalmamış Latince'yi öğrenmişler. Biz Latince'yi, Yunanca'yı Avrupa bilim aleminin ana dillerini öğrenmeye üşeniyoruz. Yine onların sözlerini almaya kalkıyoruz. Bunda insanın gücüne giden Falih Rıfkı Atay'ın yeni koyduğu güzel kelimeyle söyleyeyim. Öz sevimizi yaralayan bir şey yok mu? Baktım Keziban sıkılmıştı. Zaten kendisi de saklamadı. Hep bu dil sözünü açıyorsunuz dedi. Elbette. Andre Gide'de Interviews Imagineers'ın çoğunda dil meseleleri üzerinde duruyor. Sizin asıl istediğiniz de ona benzemek. Benim size soracaklarım vardı. Keziban'ın bu sözü bana bir iğne gibi battı. Yine de sesimi çıkaramadım. Ancak onun soracaklarını dinlemek de istemedim. Başka bir güne bıraksak olmaz mı Keziban dedim. Ulus, 16 Ekim 1944. Söz arasında. Geçenlerde Sözün Gelişi adlı bir yazımda tenkide de dokunmuş, tenkitçi kendi zevkini, kendi düşüncelerini, kendi duygularını söyleyen bir sanat adamıdır demiştim. Yeni adam beğenmemiş o sözleri. Beğenmemiş de bana çıkışmayı, bir ders vermeyi gerekli bulmuş. Bilgisine dayanan sarsılmaz güvenle kesip atıyor. Tenkitçinin görevi yazarla okur arasına girmek, simsarlık, seçicilik, kılavuzluk etmek değildir. Sanat eserine karşı kamunun duyduğu şuursuz tepkiyi şuurlandırmaktır diyor. Başkadır bilgin adamın hali. Bakın, bir iki sözle işi aydınlatıveriyor. Neymiş tenkitçinin görevi? Sanat eserine karşı kamunun duyduğu şuursuz tepkiyi şuurlandırmak. Döktürmüş hani, artık bize susmaktan başka bir şey kalmıyor. Ama şimdiye kadar çok kimseler başıma kalktı, kendim de gizlemiyorum. Ben bilisiz bir kişiyim. Böyle ince sözleri çabuk çabuk kavrayamam. Yeni adamın dediğini bir daha okuyup anlamaya çalıştım. Kaç gündür çabalıyorum, bir türlü çözemedim. Biliyorum, büyük sözdür, yeni adam söylemiş. Elbette derin bir anlamı vardır ama ne? Bir kere kamunun duyduğu tepki sözünde bir durakladım. Kamu acaba kimin tepkisini duyuyor? Kendi tepkisi değil herhalde, çünkü bir kişinin yahut bir topluluğun tepkisini o kişi yahut o topluluk duymaz, başkaları duyar. Kamu da kendi tepkisini duymaz. Kamunun bir tepkisi olur. Diyelim ki yeni adamın kalemi sürçmüş yahut sözünü süslemek istemiş. Duymak ne güzel, ne ince bir şey. Kamunun şuursuz tepkisi diyeceğine, kamunun duyduğu şuursuz tepki deyivermiş. İş o kadarla da bitmiyor ki. Sanat eserine karşı kamunun tepkisi nedir? Kamu, yani maşer. Bir sanat eserini beğenir yahut beğenmez. O eserle ilgilenir yahut ilgilenmez. Sebeplerini kendisi bilmediği, açıkça söyleyemediği için beğenmesi de beğenmemesi de şuursuz bir tepkidir. O tepkiyi şuurlandırmak ne demektir? Sebepleri bulmak, bildirmek mi? Kamu bir sanat eserini niçin beğenmiş yahut beğenmemiş? Ona niçin ilgilenmiş yahut ilgilenmemiş? Tenkitçi bunu söyleyecek. O sebepleri araştırmak tenkitçinin değil, belki tarihçinin görevidir. Kamunun tepkisini niçin tenkitçi anlıyor, şuurlandırıyor da sanat adamı anlayamıyor, şuurlandıramıyor? Yüce varlık, tenkitçiye bağışladığı o gücü sanat adamından acaba niçin esirgemiş? Tenkitçi kamunun bir tikesi yani cüzü, düşünen bir tikesidir de sanat adamı değil midir? Kamunun dilekleri, eğilimleri tenkitçinin yargılarında belirsin de sanat adamının eserinde niçin belirmesin? Bunun elbette bir aslı olacak ama dedim ya, ben bilisiz bir kişiyim, kavrayamıyorum. Bir yazıda kamu tepki şuurlandırmak gibi sözler bulunması o yazının derin olduğuna inanmam için yetmiyor. Bana öyle geliyor ki sanat adamı eserini yaratırken, tenkitçi o eseri yargılarken yani kişiliklerini göstermeye çalışırlarken kamunun sanki dili oluyor, o toplumda bulunan dilekleri, eğilimleri söylüyorlar. İkisinin de kişilikleri o dileklerin, o eğilimlerin söylenmesine verebildikleri şekildedir. Özü kamudan, toplumdan alırlar. Ancak bunu kendileri bilmez, düşünmez. Şekil gibi özü de kendileri yarattıklarını sanırlar. Bilmemeleri, düşünmemeleri daha iyidir. Çünkü ancak bilmezler, düşünmezlerse toplumun ileri eğilimlerini söyleyebilirler. Uğraşıp uğraşıp o sözün ne demek olduğunu sökemeyince, hele aşağısını okuyayım, belki anlarım dedim. Okudum. Tenkitçinin asıl işi sanatkarlık etmek değil, işte bu şuuru uyandırmaktır. Gerçi Nurullah Ataç yazısında değeri ancak zaman meydana çıkarır diyorsa da buradaki zaman fikri tenkitçinin yargılarıyla şuurlanan kamu fikrinden başka bir şey değildir diyor. Bunu okuyunca iş büsbütün değişti. Demek ki tenkitçinin görevi kamunun tepkisini şuurlandırmak değil, kamunun şuurunu uyandırmakmış. Bir sanat eseri karşısında kamunun şuurunu uyandırmak ne demek olabilir? Kamu bir eseri beğenmemiştir, ona ilgilenmemiştir. Tenkitçi kamunun şuurunu uyandırarak o eserin beğenilmesi gerektiğini mi gösterecektir? Yahut kamu eseri beğenmiştir de tenkitçi beğenilmemesi gerektiğini gösterir. Bunun ikisi de birdir. Öyleyse tenkitçi bir simsar, bir seçici, bir kılavuzdur. Oysa ki yukarıda yeni adam tenkitçinin öyle bir şey olmadığını söylüyordu. Gerçekten bu sözlerin içinden çıkamıyorum. Hele yeni adam, zaman fikri tenkitçinin yargılarıyla şuurlanan kamu fikrinden başka bir şey değildir deyince iş büsbütün karışıyor. Niçin kamu tenkitçinin yargılarıyla şuurlanıyor da sanat adamının eseriyle şuurlanmıyor? Tenkitçinin yargıları kamuya işliyor da sanat eseri işlemiyor mu? Yazı şu cümleyle bitiyor. Zaman diye bir Ademoğlu yoktur. Bu söz üzerinde de bir düşünelim. Deminden beri yeni adam kamuyu, kamunun tepkisini ileri sürüyor. Tenkitçinin de görevi kamuyu yahut kamunun tepkisini şuurlandırmak olduğunu söylüyordu. Bundan hayal meyal şöyle bir şey çıkıyordu. Tenkitçi kamunun elçisidir. Onun dileklerini söyler, o dilekleri sanat adamına da, kamunun kendisine de bildirir, aydınlatır. Ama kendisi kamuya bir şey katmaz. Kamuda zaten bulunan düşünceleri, duyguları bilinçaltından bilince getirir. Şimdi ise zaman diye bir Ademoğlu yoktur demekle, kamu üzerinde zamanın değil, ancak bir Ademoğlunun işlemi yani tesiri olabileceğini ileri sürüyor. Biz de kendisine şunu sorabiliriz. Bazı eserler var, türküler gibi hiçbir tenkitçi onları yargılamıyor. O türküler birkaç yıl beğeniliyor, ağızdan ağza dolaşıyor, sonra kimi kalıyor, kimi unutulup gidiyor. Camus'un o türküler karşısındaki şuursuz tepkisini hangi tenkitçi şuurlandırmıştır? Camus hangi tenkitçinin yargılarıyla şuurlanmıştır? Camus'un şuursuz tepkisini şuurlandıran yahut Camus'un şuurunu uyandıran yalnız zaman değil midir? Yeni adam, zaman diye bir Ademoğlu yoktur diyor. Öteki sözlerini anlamadım ama bunu anladım, doğru. Adem vardır, zaman oğlu olur ama zamanın Adem oğlu olduğunu biz de duymamışız. Zaman dedim de aklıma geldi. Yeni adam da bilir, her şeyler ateş pahasına, iri lakırdıları büyük söz sanıp da pabucumuzu bırakmanın zamanı değil. Dair yerine üzerine sözü yeni kullanılmaya başladı. Onu ilk ortaya atan kimdir bilmiyorum. 3-3,5 yıl oluyor. Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir yazıma tercüme üzerine adını yazarken hayli düşünmüştüm. Nasıl oluyor diye. Arkadaşlara da sordum. Kimi beğendi, kimi beğenmedi. Beğenmeyenlere ya tercüme üzerine düşünceler desem onu beğenir misiniz diye sordum. O zaman olur dediler. Düşünceler sözünü yavaş yavaş kaldırmak da olurdu. Ben birdenbire kaldırmayı yeğledim. O günden beri de dair yerine hep üzerine diyorum. Ama geçen yazımın adı eski bir yazı üstüne idi. Nurettin Artmam, niçin üzerine değil de üstüne diye soruyor. Sebebini anlatayım. Üzerine desem sanki o eski yazıya dair onu anlatan bir şeyler söyleyeceğim demek olabilirdi. Oysa ki ben o eski yazıyı incelemeye, anlatmaya kalkmadım. Ondan sonra onun üstüne, onunla ilişkili olarak düşünülmüş başka şeyler söylemek istedim. Bunun için de üzerine yerine üstüne dedim. Eski bir yazı dolayısıyla yahut eski bir yazıya ek desem de olabilirdi. Ama üstüne demenin de yanlış, Türkçe'ye aykırı bir şey olduğunu sanmıyorum. Herhalde o yazıda üzerine demekten iyiydi. Tutar yahut tutmaz. Bir yol deneyeyim demiştim. Ulus, 30 Ekim 1944. Yeni bir dergi. Yeni çıkan her dergiyi umutla, adeta sevinçle açarım. Ama çoğu daha ilk göz gezdirişte kolum kanadım kırılıverir. Ne yapayım? O sayfaların şiir, nesir, bütün yazılarında, bakın, efendi efendi çocuklarız biz. Yerleşmiş yargılara uslu uslu uyuyor, birinin bile doğruluğundan, tanrılığından şüphe etmiyoruz. Biz ne öğretilmiş, ne buyrulmuşsa onun dışına bir adım atmayacağız diyen bir ses duyar gibi oluyorum. O dergilerde gerçek bir yenilik değil, canlanmaya yeltenen bir eksiklik de yok. Durgun bir su, kıyılarında olup bitenleri belli belirsiz yankılamak gücüne kadar her şeyini yitirmiş, hiçbir yelin kıpırdatmayacağı ölü bir su. Umudumun öyle boş çıkmasına eskiden sinirlenir kızardım, artık alıştım. İçimi yine de bir üzüntü sarsa bile, Küşadi Gonca'yı dil kaldı bir bahara dahi diyerek kendimi avutuyor, o dergiyi öyle kapatıyorum. İstanbul'dan ilk sayısı gelen yaratılışta aradığımı bulamadım. Ama büsbütün de boynum bükülmedi. Doğrusunu söyleyeyim, sevdim o dergiyi. Nasıl sevmem? Cahit Sıtkı Tarancı, Oktay Rifat, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi benim şairlerimin de yazıları var. Edebiyatımız Üzerine adlı konuşmayı ölümünden birkaç gün önce rahmetli Kemal Uluser yazmış. Cahit Sıtkı Tarancı'ya biraz çatacağım. Kendisine dostluğumuzun hatırı için çattığımı anlayıp darılmayacağını umarım. Yazdığı şiiri sizinle okuyalım. Garip kişi. Bu akşam ilk olarak ağladım. Bekar odamın penceresinde. Hani ev bark, hani çoluk çocuk.